Ayrım 4. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 38. Pilar Ternera'nın oğlu doğduktan 2 hafta sonra dedesinin evine getirildi. Kendi kanından gelme bir yavrunun ortada kalmasına gönlü el vermeyen ama çocuğun gerçek kimliğini öğrenmemesini de şart koşan kocasının inadı karşısında pes edip Ursula istemeye istemeye çocuğu eve aldı. Oğlana Jose Arcadio adını koydularsa da sonradan karışıklık olmasın diye yalnızca Arcadio demeye başladılar. O sıralarda köyde öylesine bir faaliyet, evde öylesine bir koşuşmaca vardı ki çocukların bakımı ikinci plana itilmişti. Yıllardır aşiretlerini kasıp kavuran uykusuzluk hastalığı salgınından kaçıp erkek kardeşiyle birlikte köye gelen Guajiro Kızılderililerinden Visitacion adında bir kadına emanet edildi çocuklar. Kızılderili kardeşler öylesine halim selim, öylesine kul köle olmaya gönüllüydüler ki Ursula ev işlerini görsünler diye yanına almıştı onları. İşte böylece Arcadio ile Amaranta İspanyolcayı sökmeden önce çatır çatır Guajiro dilini konuşmaya başladılar. Kendini hayvan kalıbında şekerleme yapıp satmaya kaptıran Ursula'dan habersiz, kertenkele çorbasıyla örümcek yumurtası yemeyi öğrendiler. Macondo değişmişti. Ursula ile birlikte gelenler, buranın bataklığa oranla nasıl iyi bir yer olduğunu, toprağının betini bereketini öylesine ballandırarak yaydılar ki, bir zamanların o içine kapanık köyü, dükkanları, atölyeleri ve durmaksızın işleyen kervan yoluyla hareketli bir kasabaya dönüştü. Bu yoldan ilk gelenler, cam boncuklarla iri papağanları trampa eden bol şalvarlı, kulakları küpeli Araplar oldu. Jose Arcadio Buendia'nın başını kaşıyacak zamanı yoktu. Hayal gücünün yarattığı o uçsuz bucaksız evrenden daha da düşsel görünen somut gerçeğin büyüsüne kapılan Jose Arcadio Buendia, simya laboratuvarı ile ilgilenmez oldu. Aylarca binbir zahmetle hazırlanmış olan malzemeyi bir yana bıraktı. Kimsenin kimseye hakkı geçmesin diye, sokakların nereye açılacağını, evlerin nereye yapılacağını kararlaştırdığı günlerdeki gibi, girişken biri oluverdi yeniden. Yeni gelenlerin üzerinde de öyle bir üstünlük kurdu ki, ona danışmadan ne bir temel atılıyor, ne bir duvar örülüyordu. Sonunda toprak dağıtım işinin başına da onu getirmeyi kararlaştırdılar. Eski gezgin panayırı koskoca bir talih ve şans oyunları kumarhanesine dönüştürmüş olan cambaz çingeneler yeniden geldiklerinde, Jose Arcadio da onlarla birlikte dönmüştür diye büyük tantana ile karşılandılar. Oysa Jose Arcadio dönmedi. Ursula'ya göre oğlunun nerede olduğunu söyleyebilecek tek kişi olan yılan adam da yoktu. Bunun üzerine gittikleri yere şehvet ve sapıklık bulaştırıyorlar diye çingenelere kasabada konaklama izni verilmedi. Bir daha da buraya ayak basmamaları tembihlendi. Ancak Jose Arcadio Buendia, sonsuz bilgeliği ve eşsiz buluşlarıyla kasabanın kalkınmasına bunca yararı dokunmuş olan Melkiades'in obasına kapılarının her zaman açık olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. Ne var ki, göçebelerin söylediğine bakılırsa, Melkiades'in obası, insan idrakinin sınırlarını aştığı için yeryüzünden silinmişti. Hiç değilse şimdilik hayal gücünün işkencesinden kurtulan Jose Arcadio Buendia, kısa sürede öyle bir düzen ve çalışma sistemi kurdu ki, yalnızca bir tek şey serbestti. O da köyün kuruluş günlerinden bu yana cıvıltılarıyla yaşama neşe katan kuşların salıverilip, yerlerine her eve bir çalar saat konulması izniydi. Bunlar Arapların papağanlarla takas ettiği tahtadan oyulmuş saatlerdi. Jose Arcadio Buendia saatleri öylesine kusursuzca ayarladı ki kasaba her yarım saatte bir aynı ezginin birbirini izleyen nakaratıyla şenleniyor ve öğle saati geldi mi kesintisiz ve bir ağızdan yükselen bir valsin sesleri dolduruyordu her yanı. O yıllarda sokaklara akasya yerine badem ağacı dikmelerine karar veren ve sırrını hiç açıklamadan bademleri ölümsüz kılmanın yolunu bulan da yine José Arcadio Buendía oldu. Yıllarca sonra Macondo, çinko damlı ahşap evlerle dolduğu zaman kimin diktiği çoktan unutulmuş, dalları kırık ve tozlu badem ağaçları en eski sokaklarda durup duruyordu. Babası kasabayı düzene koymakla, anası da günde iki posta sandal ağacından saplara takılarak dağıtılan horoz ve balık biçimindeki şekerleme ticaretinden para kırmakla uğraşırken, Aureliano terk edilmiş laboratuvara saatlerce kapanıyor, kendi kendine gümüş işleme sanatını öğreniyordu. Öylesine çabuk boyatmıştı ki, çok geçmeden ağabeyinden kalan giysiler sırtına olmaz olunca babasınınkileri giymeye başladı. Ama ötekiler gibi etli olmadığı için vizitasyon gömleklere pili kırıyor, pantolonlara pens yapıyordu. Erginlik sesinin yumuşaklığını almış götürmüş, delikanlıyı suskun, içine kapanık biri yapmıştı. Ama bir yandan da gözlerine doğduğu andaki o yoğun anlatımı yeniden kazandırmıştı. Kendini gümüş işlemeye öylesine vermişti ki, karnını doyurmak için bile pek seyrek çıkıyordu laboratuvardan. Belki de kadına ihtiyacı vardır diye düşünen José Arcadio Buendía, ona evin anahtarlarıyla biraz da para verdi. Ama Aureliano, bu parayla altın eritmeye yarayacak sıvıyı yapmak üzere tuz ruhu alıp, anahtarları da altın kaplamayla süsledi. Aureliano'nun aşırılıkları, 7 yaş dişleri çıkmaya başladığı halde hala Kızılderililerin eteğinden ayrılmayan ve İspanyolca yerine Guajiro diliyle konuşmakta direnen Amaranta ile Arcadio'nun yaptıkları yanında hiç kalırdı. Ursula kocasına hiç yakınmaya hakkın yok diyordu. Soylarına çekmişler ne olacak? Ursula çocuklarının bu yabaniliğinin domuz kuyruğu kadar korkunç bir şey olduğuna inanarak talihsizliğine lanet okuya dursun, Aureliano ona öyle bir bakış baktı ki kadın ne yapacağını bilemeden dondu kaldı. Bir gelen var dedi delikanlı. Ursula oğlunun her kehaneti karşısında yaptığı gibi bu kez de ev kadını mantığıyla bunu yorumlamaya çalıştı. Olura gelirdi biri. Macondo'ya her gün bir alay yabancı geliyordu. Hiçbirinin de kuşku uyandırdığı ya da kehanet konusu olduğu yoktu. Gel gelelim Aureliano, bu mantığa kulak asmayacak kadar emindi kehanetinin doğruluğundan. Kim olduğunu bilmiyorum dedi. Ama her kimse çoktan yola çıkmış bile. Gerçekten de o pazar geldi Rebecca. Daha 11 yaşındaydı. José Arcadio Buendía'ya yazılmış bir mektupla birlikte kızı getirmeyi üstlenen ama çocuğu kendilerine kimin emanet ettiğini bir türlü çıkaramayan deri tüccarlarının yanında Manaure'den Macondo'ya kadar süren zahmetli bir yolculuk yapmıştı. Bütün eşyası ufak bir sandıktan, elle boyanmış minik çiçeklerle süslü bir salıncaklı sandalyeden ve içinde annesiyle babasının kemiklerinin bulunduğu, her sallanışta takır tukur sesler çıkaran bir çuvaldan ibaretti. José Arcadio'ya yazılan mektup, dostluklarının arasına uzun süre ve mesafe girmesine rağmen onu hala sevip sayan biri tarafından son derece içten sözlerle yazılmıştı. Mektubu yazan Ursula'nın yeğeninin yeğeni ve o unutulmaz dost Nicanor Ulloa ile değerli eşi Rebecca Montiel'in kızları olma nedeniyle uzaktan da olsa José Arcadio Buendía'nın da hısımı olan bu evsiz barksız yetim yavrucuğu ona göndermekle insanlık görevini yaptığına inandığını yazıyor ve mekanları cennet olsun, kızın anasıyla babasının kemiklerini de Hristiyan törelerine uygun biçimde gömülsünler diye çuvala koyup kızın yanına kattığını belirtiyordu. Mektupta sözü geçen adlar da Mektubun altındaki imza da açık seçik okunuyordu ama Jose Arcadio Buendia'da, Ursula'da bu adı taşıyan bir akrabaları olup olmadığını bilip çıkaramadılar. Mektubu gönderenin adında da bir tanıdıkları yoktu. Manaure denilen köy ise hiç çalınmamıştı kulaklarına. Kızdan da bir şeyler öğrenmek mümkün olmadı. Kız gelir gelmez salıncaklı sandalyesine oturmuş, parmağını emerek sorulanları anladığına dair hiçbir belirti göstermeksizin, iri şaşkın gözleriyle herkesi seyre koyulmuştu. Sırtında bir zamanlar verevine çizgili olup da sonradan siyaha boyanmış eski püskü bir entare, ayaklarında ruganı pul pul kabarmış ayakkabılar vardı. Saçları iki siyah fiyonkla kulaklarının arkasına toplanmıştı. Üzerinde deseni terden solmuş bir aba gömlek, sağ kolunda da bakır çerçeveli, etobur bir hayvan dişinden nazarlık vardı. Yeşile çalan teni, davul gibi gergin ve şiş karnı, daha o doğmadan başlamış bir sağlıksızlığın ve yoksulluğun belirtisiydi. Ama önüne yiyecek koyduklarında ağzına tek lokma götürmeden tabağı öyle dizlerinin üzerinde tutup duruyordu. Neredeyse kızın sağır dilsiz olduğuna inanacaklardı ki sonunda Kızılderililer kendi dillerinde su isteyip istemediğini sordular da kız onları tanımış gibi gözlerini kırpıştırıp başını sallayarak evet dedi. Yapabilecekleri başka hiçbir şey olmadığı için kızı evde alıkoydular. Aureliano adının ne olduğunu kestirebilmek için büyük bir sabırla bütün ermişlerin adlarını saydığı halde kızdan en ufak bir tepki alamayınca sonunda mektupta yazdığına göre annesinin adıyla çağırmaya başlayıp Rebecca dediler kıza. O sıralarda daha kimse ölmediği için Macondo'da mezarlık olmadığından uygun bir yer bulup gömmek üzere kemik çuvalını ortada bıraktılar. Çuval ikide bir onun bunun ayağına takılıyor, kuluçkaya yatmış tavuk gıdaklamasına benzer takırtısıyla en olmadık yerde ortaya çıkıyordu. Rebecca'nın aile yaşamına ayak uydurması çok uzun sürdü. Evin dip bucak yerlerine gidiyor, parmağını emerek salıncaklı sandalyesinde oturuyordu. Saatin çalmasından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor, her yarım saatte bir sesi havada yakalayacakmış gibi ürkek gözlerini oradan oraya gezdiriyordu. Birkaç gün ağzına tek lokma koyduramadılar. Kızın nasıl olup da hala açlıktan ölmediğini merak ederlerken, sessiz yürüyüşleriyle evi sürekli olarak karış karış dolaşan, bu nedenle de olup biten her şeyi bilen Kızılderililer, Rebecca'nın avludaki nemli toprağı ve tırnaklarıyla duvardan kazıdığı kireç parçalarını yediğini keşfettiler. Bu işi gizlice ve suçluluk duyarak yaptığına, çevrede kimse yokken yiyebilmek için zulasına sakladığına bakılırsa, ana babası ya da onu büyüten her kimse bu huyu yüzünden epey paylamış olmalıydı kızı. Onu bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmek için avluya inek gübresi atıp duvarlara kırmızı biber sürdülerse de kız toprak bulmak için öylesine kurnazlıklar, öylesine hünerler göstermeye başladı ki Ursula daha sert önlemler almak zorunda kaldı. Bir tencereye portakal suyuyla ravent kökü koyup bütün gece ayazda beklettikten sonra ertesi sabah aç karnına içirdi kıza. Gerçi bu ilacın toprak yeme alışkanlığına deva olacağını kimse söylememişti. Ama Ursula aç mideye acı bir şey girerse karaciğerin buna tepki göstereceğini kestiriyordu. Rebecca öylesine asi, o sıskalığına rağmen öylesine güçlüydü ki İlacı yutturmak için elini ayağını buzağa bağlar gibi bağladıkları halde kız boyuna tekme savuruyor. Kızılderililerin söylediğine göre kendi dillerinde en ağza alınmadık küfürleri sayıp döküyor, yanına yanaşanları ısırıp tükürüğe boğuyordu. Ursula bunu öğrenince tedavi yöntemine kamçıyı da kattı. Ravent müsili mi, dayak mı yoksa ikisi birden mi iyi geldi bilinmez. Ama birkaç hafta geçmeden Rebecca iyileşme belirtileri göstermeye başladı. Ona abla gözüyle bakan Arcadio ile Amaranta'nın oyunlarına katılıyor, Çatal bıçağı bir güzel kullanarak iştahla karnını doyuruyordu. İspanyolcayı da Kızılderililerin dili kadar iyi konuştuğu, el işlerine çok yatkın olduğu ve saatin çalgısına kendi uydurduğu saçma sapan sözlerle eşlik ettiği de kısa zamanda anlaşıldı. Ev halkı çok geçmeden onu aileden biri olarak görmeye başladı. Ursula'ya öz çocuklarından daha çok sokuluyor, Arkadio ile Amaranta'ya kardeşlerim, Aureliano'ya amca, Jose Arkadio Buendia'ya dede diyordu. Böylece sonunda o da öteki çocuklar gibi Rebecca Buendia adını almayı hak etti ve bu adı ömrünün sonuna kadar onurla taşıdı. Rebecca'nın toprak yeme alışkanlığından kurtulup öteki çocuklarla aynı odada yatmaya başladığı sıralarda bir gece aynı odada yatan kızılderili kadın bir ara uyandı ve köşeden bir tuhaf takırtı geldiğini duydu. Odaya bir hayvan girdi sanıp telaşla ayağa fırlayınca Rebecca'nın parmağını ağzına almış, karanlıkta gözleri kedi gözü gibi parlayarak salıncaklı sandalyede oturduğunu gördü. Kör talihin kurbanı olmuş vizitasyon, bir zamanlar prensi ve prensesi oldukları yüzyıllık krallıklarından kaçmalarına neden olan hastalığın belirtilerini dehşetle gördü Rebecca'nın gözlerinde. Uykusuzluk hastalığıydı bu. Ertesi sabah Kızılderili Kataore'nin evden gitmiş olduğunu gördüler. İçinden bir ses, dünyanın öbür ucuna da gitse bu ölümcül hastalığın peşini bırakmayacağını söylediği için ablası onunla gitmedi. Vizitasyonun telaşına kimse anlam veremiyordu. Jose Arkadio Buendia işi şakaya vurarak "Ne kadar az uyusak o kadar iyi," dedi. "Böylece hayattan daha çok kâm alırız." Ama Kızılderili kadın bitkinlik vermediği için hastalığın en korkulacak yanının uykusuzluk olmayıp zamanla daha da beter bir hale geldiğini ve bellek kaybına yol açtığını uzun uzadıya anlattı. Dediğine göre hastalanan biri uykusuzluğa alışınca önce çocukluğundan kalma anıları unutuyordu, giderek eşyaların adını ve neye yaradıklarını bilmez oluyor, sonunda da insanları tanımıyor, kendini bile unutuyor ve geçmişi olmayan bellek yokluğuna uğruyordu. Jose Arkadio Buendia, bunun da Kızılderili batıl inançlarından kaynaklanan hastalıklardan biri olduğunu sanarak katıla katıla güldü. Oysa Ursula ne olur ne olmaz diyerek Rebecca'yı öteki çocuklardan ayırdı. Birkaç hafta sonra vizitasyon tam yatışmaya başladığı sırada bir gece Jose Arkadio Buendia uyku tutmadığı için yatakta dönüp durmaya koyuldu. Ursula'nın da uykusu açılmıştı. Kocasına neyin var diye sorunca Jose Arkadio Buendia "Prudencio Aguilar yine aklıma takıldı," dedi. O gece bir dakika bile gözlerini yummadılar. Ama ertesi gün hiçbir rahatsızlık duymadıklarından gece olanları unuttular. Öğle yemeğinde Aureliano laboratuvarda sabahlayıp Ursula'ya doğum günüm armağanı olarak vereceği iğneyi altın suyuna batırmakla uğraştığı halde hiç yorgunluk duymadığını şaşırarak anlattı. Üçüncü gün olup da yatma saati geldiği halde kimsenin uykusu gelmeyince ve 50 saatten fazladır uyumadıklarını hesap edinceye kadar telaşa kapılmadılar. Kızılderili kadın o kadere inanmış tavrıyla "Çocuklar da uyumadılar," dedi. "Hastalık bir kez eve girmeye görsün, kimse yakasını kurtaramaz." Gerçekten de uykusuzluk illetine yakalanmışlardı. Bitkilerin şifa hassasını anasından öğrenmiş olan Ursula hemen boğa notu şerbeti kaynatıp hepsine içirdiyse de hiçbirini uyku tutmadı ve ayaküstü düş göre göre akşama ettiler. Bu sanrılı uyanıklık içinde yalnızca kendi düşlerindeki kişileri görmekle kalmadılar, ötekilerinin düşlerine girenleri de gördüler. Sanki eve bir alay konuk dolmuş gibiydi. Mutfağın köşesindeki salıncaklı sandalyesine oturan Rebecca, beyaz ketenler giyinmiş, gömleğinin üst düğmesi altından kendine çok benzeyen bir adamın bir demet gül getirdiğini gördü. Adamın yanındaki kadın zarif elleriyle demetten bir gül çekip çocuğun saçına taktı. Ursula, adamla kadının, Rebecca'nın annesiyle babası olduklarını kestirdi. Ama nereden tanıdığını bulup çıkarmak için çok çalıştıysa da, sonunda onları ömründe görmemiş olduğuna kesinlikle karar verdi. Bütün bunlar olup biterken, Jose Arcadio Buendía, boş bulunup önlem almadığı için, evde yapılan hayvan biçimindeki şekerlemeler hala kasabada satılıp duruyordu. 7'den 70'e herkes uykusuzluk bulaşmış o tadına doyulmaz yeşil horozları, uykusuzluğa batmış o güzelim pembe balıkları, uykusuzluğa bulanmış o şipşirin sarı tayları emip duruyordu. Böylece pazartesi sabahı doğan güneş bütün kasabayı ayakta buldu. Önceleri kimse telaşa kapılmadı. Tam tersine uyumadıklarına seviniyorlardı. Çünkü o sıralarda Macondo'da yapılacak öyle çok iş vardı ki kimse yetişmeye zaman bulamıyordu. O kadar çok çalışmaya koyuldular ki çok geçmeden gecenin üçünde kollarını kavuşturup saatin sesini sayar oldular. Yorgunluktan değil de sırf düş görmeyi özlediklerinden uyumak isteyenler, bitkin düşüp uyuyabilmek için akıllarına gelen her yolu denediler. Bir araya toplanıp bitmez tükenmez sohbetlere dalıyorlar, aynı fıkraları saatlerce üst üste yineliyorlar, kısır horoz masalını alabildiğine uzatıp duruyorlardı. Çek çek uzayan bir masaldı bu. Masalı anlatacak olan, size kısır horoz masalını anlatayım mı diye sorar, evet derse, ben size evet deyin demedim ki, kısır horoz masalını anlatmamı ister misiniz diye sordum derdi. Yok dinleyiciler hayır derse bu kez de masalcı, ben sizden hayır demenizi istemedim, kısır horoz masalını ister misiniz diye sordum deyip çıkardı işin içinden. Kimse ses çıkarmayacak olsa masalcı, ben size susun demedim, kısır horoz masalını anlatmamı ister misiniz diye sordum deyip al baştan yapardı. Biri gitmeye davransa masalcı, ben size gidin mi dedim, kısır horoz masalını ister misiniz diye sordum diyerek oturturdu onları ve masal böylece uzar gider, geceler boyu sonu gelmezdi. Jose Arcadio Buendía, hastalığın bütün kasabaya yayıldığını anlayınca, aile reislerini toplayıp uykusuzluk hastalığı hakkında bildiklerini anlattı. Sonunda hastalığın bataklıktaki öteki kasabalara yayılmaması için önlem almaya karar verdiler. Arapların papağanlara karşılık verdiği çanları keçilerin boynundan çıkartıp nöbetçilerin öğüdüne, uyarısına kulak asmadan kasabaya girmeye kalkışanlar taksın diye kasabanın giriş kapısına koydular. O günlerde Macondo sokaklarında dolaşan yabancılar, hastalığa yakalanmış olanlar onların sağlıklı olduğunu anlasın da uzak dursun diye bu çanları çalıyordu. Macondo'da kaldıkları süre içinde bir şey yiyip içmelerine izin verilmiyordu. Çünkü hastalığın ağız yoluyla geçtiğine kuşku yoktu. Uykusuzluk bütün yiyeceklere, içeceklere bulaşmıştı. Böylelikle hastalığın kasaba sınırları içinde kalmasını sağladılar. Bu karantina öylesine etkili oldu ki, gün geldi olağanüstü durum olağan sayıldı. Yaşam yeni bir düzene girdi, çalışma eski temposunu buldu ve o gereksiz uyku alışkanlığına kimse kafasını takmaz oldu. Bellek kaybını birkaç ay olsun önleyecek formülü Aureliano hem de kazara buldu. Hastalığa ilk yakalananlardan biri olarak bu alanda uzmanlaştığı için gümüş işleme sanatında da kusursuz bir ustalığa erişmişti. Bir gün maden varaklarını dövmekte kullandığı ufak örsü ararken adını bulamadı. Babasına sordu, babası ıskaça dedi. Aureliano bunu bir kağıda yazıp örsün sapına yapıştırdı, ıskaça. Böylece bir daha unutmazdı. Meret'in adı zaten bir tuhaf olduğundan bunun bellek kaybının ilk belirtisi olduğu da aklına gelmedi. Ama birkaç gün sonra baktı ki laboratuvardaki nesnelerden neredeyse hiçbirinin adını anımsayamıyordu. Bunun üzerine hepsinin adını yazıp yapıştırdı, baktı mı ne olduklarını anlıyordu artık. Babası yel yepelek gelip çocukluğunun en önemli anılarını bile unuttuğundan dert yanınca, Aureliano bulduğu yöntemi babasına da açtı ve José Arcadio Buendía bunu önce evde, daha sonra bütün kasabada uygulamaya koyuldu. Fırçayı mürekkebe batırıp her şeyin üzerine adını yazdı. Masa, sandalye, saat, kapı, duvar, yatak, tencere. Ağla gitti. Ne kadar hayvan, ne kadar bitki varsa onlara da birer inek, keçi, domuz, tavuk, manyok, kaladyum, muz etiketi kondurdu. Zamanla bellek kaybının nerelere varabileceğini inceledikçe eşyanın adını üzerindeki yazıdan çıkartabileceklerini ama neye yaradığını unutacaklarını da kavradı. O zaman işi daha da geliştirdi. İneğin boynuna astığı şu yazı, Makondoluların bellek kaybına karşı nasıl hazırlıklı olduklarının somut kanıtıdır. Buna inek derler. Süt versin diye her sabah sağılması gerekir. Sütün de sütlü kahve yapmak üzere kahveyle karıştırılabilmesi için kaynatılması şarttır. Böylece bir an için adlarıyla yakalanan ama yazılı harflerin ne demeye geldiğini unuttukları anda kaçıp ellerinden kayıveren bir gerçeği yaşamaya başladılar. 4. ayrımın sonu, sayfa 46.